Ayrım 11, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Androjit, sayfa 93. 4. Geçen söyleşimizde Dostoyevski'nin kişilerinden çoğuna canlılık veren ve onları o yana bu yana çekiştiren kaygı verici ikiliyi saptamıştık. Bu ikilik Suç ve Ceza'nın kahramanından söz ederken Raskolnikov'un bir dostuna şunları söyletmektedir. Onda birbiri ardından ortaya çıkan iki zıt kişilik bulunduğunu söyleyesi geliyor insanın. Ve eğer bu kişilikler hep birbiri ardından ortaya çıksaydı, her şey yolunda gidecekti. Ama daha önce gördük ki çoğu kez bu iki kişilik aynı anda belirmektedir. Bu geçici zıt heveslerden birinin daha dile getirilir getirilmez ortaya çıkar çıkmaz nasıl eriyip gittiğini ve bir bakıma değerini, gücünü yitirdiğini ve yerini tam tersi olan isteğe bıraktığını görmüştük. Ve kahraman sevgiye hiçbir zaman nefretini son sınırına vardırdığı andan, nefrete de sevgisini son sınırına vardırdığı andan daha yakın değildir. Bu kişiliklerin her birinde ve özellikle kadın kahramanların kişiliklerinde kendi kararsızlığı konusunda tedirgin bir önsezi yakalarız hep. İçlerinde uzun zaman aynı mizacı ve kararlılığı sürdürememe korkusu çoğu kez apansız hayal kırıcı eylemlere iter onları. Kararlarımın bir dakikadan fazla sürmediğini çoktan beri bildiğim için hemen karar verdim der Ecinliler'deki Liza. Ecinliler 2 sayfa 218. Bugün bu garip ikiliğin bazı sonuçlarını incelemek istiyorum ama sizinle birlikte kendi kendime bu ikiliğin gerçekten mi var olduğunu yoksa yalnız Dostoyevski'nin mi onun kafasında yarattığını sormak isterdim. Gerçek bunun örneklerini gösterdi mi acaba Dostoyevski? Doğada mı rastladı acaba buna ya da kendini şöyle rahatça imge gücünün akışına mı bıraktı? Oscar Wilde Intentions'da niyetler doğa sanat yapıtının önerdiğine öykünür diyor. Sonra aykırı düşünceyi bazı sinsi sokuşturmalarla açıklayarak eğleniyor. Yaklaşık olarak bir süredir doğanın nasıl da Koro'nun tablolarına benzemeye başladığını fark etmişsinizdir diyor. Ne demek istiyor acaba? Olsa olsa şunu, bizler çoğunlukla doğayı alışılmış biçimde görmekteyiz. Doğada yalnızca sanat yapıtının bize öğrettiği şeyleri yakalamaktayız. Bir ressam yapıtında kişisel bir yorum yapmaya, kişisel bir görme biçimi dile getirmeye kalktı mı, bize sunduğu doğanın bu yeni görünüşü ilkin aykırı, içtensiz ve hemen hemen korkunç gelmektedir gözümüze. Sonra çok geçmeden doğaya bu yeni sanat yapıtının göz önüne tutarak bakmaya başlamaktayız. İşte bu yüzden yeniden ve başka bir biçimde uyarılan bir göz için doğa sanat yapıtına öykünüyor gibidir. Burada resim için söylediklerim roman için ruh biliminin iç dünya ile ilgili görünümleri için de doğrudur. Önceden kabul edilmiş verilere göre yaşarız ve dünyayı gerçekten olduğu gibi değil de bize söylendiği gibi, bize inandırdıkları gibi görme alışkanlığını pek çabuk ediniriz. Ne kadar çok hastalık adlandırılmadan önce hiç yokmuş gibiydi. Dostoyevski'nin yapıtlarıyla uyarıldıktan sonra kim bilir ne kadar garip, hastalıklı, olağan dışı durum tanıyacağız çevremizde. Evet, gerçekten Dostoyevski'nin belki hiç de ender olmayan ama yalnızca şimdiye dek dikkat etmediğimiz bazı olgular üzerinde gözlerimizi açacağına inanıyorum. Hemen her insan varlığının önümüze çıkardığı karmaşıklık karşısında bakışlarımız hemen o anda ve yarı bilinçsizcesine yalınlaştırma eğilimi gösterir. Fransız romancının içgüdüsel çabası budur. Bir kişiliğin belli başlı verilerini bulup ortaya çıkarır, bir çehrede kesin çizgiler keşfetmeye, bu çehreyi sürekli bir çizgiyle okuyucuya sunmaya harcar ustalığını. İster Balzac'ta, ister bir başkasında olsun, bir biçeme sokma isteği, gereksinimi hep ağır basar. Ama sırf önümüze getirdiği çizgilerin kesinliği yüzünden, belirsizin, gölgenin yokluğu yüzünden Fransız yazınının yanını küçümsemek ve hor görmek sanırım büyük bir yanılgıya düşmek olur. Ve korkarım birçok yabancı bu yanılgıya düşmektedir. Şunu anımsatalım ki Nietzsche ender bir kavrayışla Fransız ruh bilimcilerinin sıra dışı üstünlüğünü ve Fransız romancılardan çok denemecilerinin üstünlüğünü hem de onları Avrupa'nın en büyük ustaları sayacak kadar kabul ediyor ve bunu ilan ediyordu. 18 ve 19. yüzyıllarda eşsiz çözümcülerimizin olduğu doğrudur. Özellikle denemecilerimizi düşünüyorum. Bugünkü romancılarımızın onların ayarında olduklarına pek emin değilim. Çünkü bizim Fransa'da hep bir formülle yetinmeye, ki bu formül çok geçmeden bir yöntem oluvermektedir, onun ötesine geçmeye uğraşmaksızın bu formül üzerinde çöreklenip kalmaya doğru pek kötü bir eğilim vardır. Daha önce başka bir yerde La Rochefoucauld'un ruh bilime olağanüstü hizmette bulunmuş olmakla birlikte belki de onu hem de sırf özdeyişlerinin yetkinliği yüzünden sınırlamış olabileceğini yazmıştım. Kendimden bir örnek vereceğim için özür dilerim ama 1910'da yazdıklarımı bugün o zamankinden daha iyi söylemek benim için zor olurdu sanırım. Morque-Chose, sayfa 102 ve 103. La Rochefoucauld, gönlümüzdeki devinimleri öz sevgisinin isteklendirmelerine indirgediği gün, olağanüstü bir kavrayış mı gösterdi yoksa daha doğru bir araştırma çabasını yarı yolda mı durdurdu bilemiyorum. Bir kez formül bulununca o noktada kalındı ve 200 yılı aşkın bir süre bu açıklama ile yaşandı. En kuşkucu davranan ve en soylu, en paralanırcasına yapılmış davranışları bencilliğin gizli yayına dayandıran ruh bilimci, en bilgili insan olarak görüldü. Bu yüzden de insan ruhundaki zıt yönler bu ruh bilimcinin gözünden kaçtı. Ve ben La Rochefoucauld'u öz sevgisini ele vermekle değil, bu noktada kalmakla, öz sevgisini ortaya çıkardığı zaman her şeyi yapmış olduğunu sanmakla suçluyorum. Özellikle de ondan sonraki ruh bilimcileri bu noktada çakılıp kalmakla suçluyorum. Bütün Fransız yazınında henüz biçimlendirilmemiş şeyler önünde bir çeşit sıkıntı duymaya dek varan, biçimsiz olandan tiksinme olgusuna rastlarız. Ve İngiliz romanındakine, hatta Rus romanındakine oranla, çocuğun Fransız romanında tuttuğu yerin azlığını bununla açıklıyorum ben. Romanlarımızda hemen hiç çocuğa rastlanmıyor ve romancılarımızın pek ender olarak önümüze çıkardığı çocuklar da çoğunlukla alışılmış, beceriksizce çizilmiş, ilgi çekmez oluyor. Dostoyevski'nin yapıtında tersine yığınla çocuk vardır. Hatta dikkat edilirse romanlarındaki kişilerin çoğu ve en önemlileri pek genç, daha yeni yetişen insanlardır. Görünüşe göre onu en çok ilgilendiren şey duyguların doğuşu, uyanışıdır. O bize bu duyguları çoğu kez daha belli belirsizken, hani deyim yerindeyse daha larva halindeyken anlatır. Özellikle insanı şaşırtan, yerleşik ahlak ve ruh bilimin karşısına bir meydan okuma gibi dikilen durumlarla ilgilenir. Hiç kuşkusuz içinde bulunduğu ahlaksal durum içinde kendisi de rahatsız olmaktadır. Kendi mizacı da toplumun yerleşik diye gördüğü ama onun yetinemeyeceği, hoşnut olamayacağı bazı kurallarla acılı bir çatışmaya girmektedir. Aynı sıkıntıyı, aynı hoşnutsuzluğu Rousseau'da da buluruz. Dostoyevski'nin saralı olduğunu, Rousseau'nun çıldırdığını biliyoruz. Hastalığın, düşüncelerinin biçimlenişi üzerindeki etkisine daha sonra dokunacağım. Bugünlük bu olağan dışı bedensel durumda sürü ruh bilim ve ahlakına başkaldırma çağrısı bulunduğunu saptamakla yetinelim. İnsanda açıklanamayan değilse bile açıklanmamış yanlar vardır. Ama yukarıda sözünü ettiğim ikiliği bir kere kabul ettikten sonra Dostoyevski'nin nasıl bir mantıkla bu ikiliğin sonuçlarını izlediğini hayranlıkla seyredelim. Ve ilkin şunu saptayalım ki Dostoyevski'nin hemen bütün kişileri çok eşlidirler. Yani hiç kuşkusuz yaratılışlarındaki karmaşıklığı doyurmak üzere hemen hepsi aynı anda birkaç sevdaya birden tutulabilirler. Bu ön gerçekten çıkan bir başka sonuç, hani deyim yerindeyse bir başka kaçınılmaz sonuç, kıskançlık gösterebilmenin bir bakıma olanaksızlaşmasıdır. Dostoyevski'nin kişileri kıskanmayı bilmezler, kıskanmak gelmez ellerinden. Ama önce bu kişilerin önümüze çıkardığı çok eşlilik üzerinde duralım. Örneğin Aglaya Epanchin ile Nastasya Filipovna arasında bocalayan Prens Mishkin. ''Bütün kalbimle seviyorum onu'' dedi Nastasya'dan söz ederek. Ve aynı zamanda Aglaya Ivanovna'ya da sevginiz konusunda güvence veriyordunuz. ''Oh evet, oh evet.'' ''Bakın prens, ne dediğinizi düşünün bir. Kendinize gelin. Görünüşe göre siz ne birini ne ötekini sevmişsiniz. İki kadını ve üstelik ayrı ayrı sevdalarla nasıl sever insan? Çok garip.'' Budala 2, sayfa 355 ve 356. Ve tabii her iki kadın kahraman da içinden iki sevda arasında kalmış sayar kendini. Grushenka ile Nastasya Ivanovna arasında bocalayan Dimitri Karamazov'u anımsayın. Versilov'u anımsayın. Daha bir sürü örnek verebilirim. Şöyle düşünülebilir. Sevgilerden biri bedensel, öteki ise gizemsel. Bu açıklamayı pek yalın bulurum. Öte yandan Dostoyevski bu konuda hiçbir zaman içten değildir. Bir sürü varsayıma sürükler bizi ama sonra yarı yolda bırakıverir. Şimdi bana çok açık gelen şu kanıya, Budala'yı 4 kere okuduktan sonra vardım ancak. Prens Mişkin konusunda Bayan Epanchin'in öfkeleri, prensin nişanlısı olan kızı Aglaya'nın kararsızlığı, belki de her iki kadının da tabii özellikle annenin, prensin yaratılışında gizli bir yan sezmelerinden, her iki kadının da prensin tam bir koca olabileceğine bütünüyle güvenememelerinden ileri gelmektedir. Dostoyevski birçok kez Prens Mişkin'in iffeti üzerinde durmakta ve kuşkusuz bu iffet Bayan Epanchin'i yarınki kaynanayı kaygılandırmaktadır. Ne olursa olsun besbelli bir şey vardı ki Aglaya'yı görmeye gidebilmesi, kendisine onunla konuşma, onun yanına oturma, birlikte gezintiye çıkma izninin verilmesi, yalnızca bu olgu bile mutluluğa boğuyordu Mişkin'i. Ve kim bilir, belki de bütün ömrünce bununla yetinebilirdi. Her şey açıkça gösteriyordu ki bu pek az şey isteyen tutku, Bayan Epanchin'in gizli bir kaygı duymasına yardım ediyordu. O, prenste Platonca bir sevgili sezmişti ve daha birçok şey vardı. Generalin karısı, neden olduğunu bilmeksizin korkuyordu bunlardan. Budala 2, sayfa 266. Ve bence çok önemli olan şunu da saptamalıyız burada. Tıpkı başka birçok yerdeki gibi en güçlü sevgi en az tensel olandır. Dostoyevski'nin düşüncesini oraya buraya eğip bükmek istemem. Bu ikili sevdaların ve kıskançlık yokluğunun bizi, hiç değilse her zaman ve ille de gönüllü paylaşmacılığa götürdüğünü ileri sürmüyorum. Olsa olsa vazgeçişe götürür belki. Her neyse, Dostoyevski gene pek açık sözlü davranmıyor burada. Kıskançlık sorunu hep uğraştırmıştır Dostoyevski'yi. İlk kitaplarından birinde başkasının karısı şu aykırı düşünceyi okuruz. Otello'da örnek bir kıskanç adam görmemek gerekir. Ama belki bu olumlamada her şeyden önce yaygın kanıya karşı çıkma gereksinimi görmek yerinde olur. Ama daha sonra Dostoyevski yeniden dönüyor bu noktaya. Delikanlı da yazarlık yaşamının sonu olan bu kitapta Otello'dan yine söz ediyor. Şunları okuyoruz kitapta. Versilov bir gün bana Otello'nun Desdemona'yı ve sonra da kendini kıskançlık yüzünden değil, ülküsü elinden alındığı için öldürdüğünü söylüyordu. Delikanlı sayfa 285. Gerçekten bir aykırı düşünce mi bu? Son zamanlarda buna benzer bir olumlamaya rastladım Coleridge'de. Hem de Dostoyevski'nin belki de daha önce bunu okuduğu sanısını verecek derecede benzer bir olumlamaya. Kıskançlık diyor Coleridge, tam Otello'dan söz ederken, kıskançlık burada onu, Otello'yu kışkırtan şey gibi gelmiyor bana. Burada daha çok meleksi bir varlık diye baktığı, kalbinin göz bebeği haline getirdiği ve her şeye karşın sevmekten vazgeçemediği yaratığı hor görülebilir, lekeli biri olarak bulmanın bunalım ve acısını görmek gerekir. Evet, Desdemona'yı artık sevmemek için girişilen savaş ve çaba tinsel tiksintidir. Bu erdem çöküntüsü karşısında duyulan umutsuzluktur onu şöyle bağırtan. But yet the pity of it, Iago. O Iago, the pity of it, Iago. Ki bunu ancak yaklaşık olarak şöyle çevirebiliriz. Ama ne yazık Iago, ah Iago, ne yazık Iago. Hiç mi kıskançlık duymaz Dostoyevski'nin kahramanları? Belki de çok ileri gidiyorum. Hiç değilse bir iki düzeltme katmak uygun olur bu söze. Bu kahramanların kıskançlıktan yalnızca onun doğurduğu acıyı, yarışa girilen kişiye duyulan nefretle birlikte bulunmayan acıyı, ki burada en önemli nokta da budur, tanıdıkları söylenebilir. Az sonra göreceğimiz gibi ebedi kocadakine benzer bir nefret olsa bile bu kin hasma duyulan bir çeşit gizli ve garip sevgiyle dengelenmiş ve saygı sınırları içinde tutulmuştur. Ama çoğu kez hiç mi hiç kıskançlık yoktur, acı bile yoktur. İşte şimdi öyle bir inişli yola geldik ki burada rakibi Claude Anne'ye Madame de Varenne'in gösterdiği yakınlığa göz yuman ya da Madame de Hodoton'un düşünerek itiraflarında da şunları yazan Jean-Jacques Rousseau ile karşılaşabiliriz. Hem sonra onun için ne kadar şiddetli bir tutkuyla yanıp tutuşursam tutuşayım, sevgilisi olmayı sevdiğim kadar hoşuma gidiyordu sırdaşı olmak ve sevgilisine rakibim gibi değil, dostum gibi baktım hep. Sen Lambert'dir söz konusu sevgili. Bunun henüz sevda olmadığı söylenecek. Olsun, öyleyse daha fazla bir şeydi demek. Kıskanmak bir yana Stavrogin dostluk duymuştu rakibine diye bir söz vardır Ecinlilerde. Birlikte yapmayı önereceğim bir ufak yön değişimi sorunun daha içine girmemize, yani Dostoyevski'nin görüşünü daha iyi anlamamıza izin verecek. Son zamanlarda hemen bütün yapıtlarını yeniden okurken Dostoyevski'nin bir kitaptan ötekine geçiş biçimi çok ilginç göründü bana. Kuşku yok ki Ölü Bir Evden Anılardan sonra Suç ve Ceza'da bu Raskolnikov'un öyküsünü, yani onu Sibirya'ya götüren cinayet öyküsünü yazması çok doğaldı. Bu kitabın son sayfalarının budalayı hazırlayışını görmek daha da ilginç oluyor. Anımsarsanız Raskolnikov'u Sibirya'da ona yaşamındaki bütün olayların anlamını yitirdiğini söyleten yepyeni bir ruh durumunda bırakıyorduk. Suçları, pişmanlığı, hatta büyük ıstırabı bile başka birinin öyküsü gibi gelmektedir kendisine. Yaşam, akıl yürütmenin yerini almıştı onda. Yalnızca duygulanımları vardı artık. Budalanın başında Prens Mişkin'i işte tam bu durumda, Dostoyevski'nin gözünde Hristiyan durumunun ta kendisi diye görülebilecek ve kuşkusuz öyle görülen bir durumda buluruz. Yeniden döneceğim bu konuya. Görünüşe göre Dostoyevski insan ruhuna çeşitli katmanlar, bir çeşit katmanlaşma, stratification yerleştiriyor. Daha doğrusu bunları orada buluyor. Romanlarındaki kişilerde üç katman, üç bölge saptıyorum. Ruha yabancı, bununla birlikte en olmadık eğilimlerin çıktığı akıl bölgesi Dostoyevski'ye göre kalleş öğe, şeytansı öğe bu bölgede bulunmaktadır. Ben şu anda yalnız ikinci katmanla, tutkuların barındığı katmanla uğraşıyorum. Kasırga burgaçlarının allak bullak ettiği bir bölge bu. Ama bu kasırgaların doğurduğu olaylar nedenli acıklı olursa olsun, kişilerin ruhu bunlardan ille de etkilenmemektedir. Tutkunun erişip etkileyemediği daha derin bir bölge var. Raskolnikov'la birlikte yeniden canlanışa, bu sözcüğü Tolstoy'un verdiği anlamda kullanıyorum, İsa'nın deyimiyle, ikinci doğuşa erişmemize izin veren de işte bu bölge. Mişkin'in yaşadığı bölge. Dostoyevski Budala'dan ebedi kocaya nasıl geçiyor acaba? İşte bu çok daha ilgi çekici. Kuşkusuz anımsıyorsunuz Budala'nın sonunda Prens Mişkin'i, prensin rakibi, kızın sevgilisi Rogojin'in az önce öldürdüğü Nastasya Filipovna'nın başucunda bırakıyorduk. İki rakip orada karşı karşıya yan yanadırlar. Boğazlayacaklar mı acaba birbirlerini? Hayır. Tersine birbirlerine sarılıp ağlarlar. Bütün geceyi Nastasya'nın yatağının ucunda yan yana yere uzanarak uykusuz geçirirler. Ateşler içinde yanan Rogojin sayıklamaya ve inlemeye başlayınca prens okşayarak yatıştırmak üzere ateşli elini onun saçlarında ve yüzünde gezdiriyordu hemen. Aşağı yukarı Ebedi Koca'nın konusu bu. Budala 1868 yılında yazılmış, Ebedi Koca ise 1870'te. Bu kitap kimi yazın adamları tarafından Dostoyevski'nin en büyük yapıtı olarak nitelendirilmiştir. Pek zeki Marcel Schwab'un görüşü de buydu. Dostoyevski'nin en büyük yapıtı, belki biraz aşırı olur bunu söylemek ama ne olursa olsun bir başyapıt bu ve Dostoyevski'nin bu kitap üzerine söylediklerini dinlemek ilgi çekicidir. Elimde bir anlatı var diye yazıyor 18 Mart 1869'da dostu Strahova. Yazışmalar sayfa 319. Pek büyük olmayan bir anlatı. 3-4 yıl önce kardeşim öldüğü zaman yer altından notlarımı överek bana buna benzer bir şey yazsana diyen Apollon Grigoryev'e karşılık olarak yazmak istemiştim. Öz aynı kalmakla birlikte biçim yönünden bambaşka bir şey olacak bu. Benim sonsuz özüm. Çok çabuk yazabilirim bu anlatıyı çünkü burada benim için aydınlanmamış tek bir satır, tek bir söz yok. Her ne kadar kağıda geçirilmiş hiçbir şey yoksa da her şey kafamda çoktan yazılmış durumda. Ve 27 Ekim 1869'da yazılmış bir mektupta şunları okuyoruz. Öykünün işte ikisi aşağı yukarı bütünüyle yazılıp temize çekildi. Kısaltmak için elimden geleni yaptım ama yolu yoktu. Nicelik değil nitelik önemli olan. Kitabın değerine gelince hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum. Başkalarına düşüyor yargı. Başkaları da bakın nasıl yargılıyor. Öykünüz diye yazıyor Strahov. Burada büyük bir etki yarattı ve bana kalırsa tartışılmaz bir başarı elde edecek. Üzerinde en çok çalışılmış yapıtlarınızdan biri bu ve konusu yönünden de şimdiye kadar yazdıklarınızın en ilginçlerinden biri. Truzovski'nin kişiliğinden söz ediyorum. Büyük çoğunluk güçlükle anlayacak onu ama okunuyor kitap, daha da okunacak. Yeraltından Notlar bu kitaptan pek az bir süre önce yayımlanmıştı. Bence Yeraltından Notlar'la Dostoyevski'nin yazarlık yaşamının doruğuna ulaşırız. Bu kitabı ben ve bu konuda yalnız değilim, bütün yapıtlarının kilit taşı olarak görüyorum. Ama onunla zihinsel alanda karşılaşacağız yeniden. Bunun için size bugün bu kitaptan söz etmeyeceğim. Ebedi Koca'yla birlikte tutkular bölgesinde kalalım şimdilik. Bu küçük kitapta yalnızca iki kişi var, koca ve sevgili. Yoğunlaştırma bu kadar olur ancak. Kitabın bütünü bugün klasik diye adlandırabileceğimiz bir ülküyü karşılamaktadır. Eylemi ya da hiç değilse dramı başlatan ilk olgu, tıpkı Ibsen'in oyunlarındaki gibi önceden olup bitmiştir. Velchaninov yaşamın öyle bir anındadır ki geçmiş olaylar onları yaşayanın gözünde biraz değişik bir görünüş kazanmaya başlamıştır artık. Bugün 40'ına yaklaşırken hafif kırışıkların çoktan çevrelediği gözlerindeki açıklık ve iyilik sönmüştü hemen hemen. Şimdi bu gözler tersine gevşek töreli ve biraz bıkkın bir adamın sinsiliğini, çoğu kez kurnazlığı, acı alayı ya da yeni bir duygulanımı, eskiden içlerinde hiç görülmeyen bir hüzün ve acı kırıntısını, dalgın ve sanki nedensiz gibi duran ama derin bir hüznü dile getiriyordu. Bu hüzün özellikle yalnız olduğu zamanlar beliriyordu. Ebedi Koca sayfa 7. Ne oluyor acaba Velchaninov'un içinde? Bu yaşta, bu yaşam dönemecinde ne oluyor acaba? Bugüne dek gezip tozduk, yaşadık ama birden bizim kışkırttığımız davranışlar ve olaylar bir kez bizden koptuktan, tıpkı hafif bir kayığın deniz üzerinde kayıp gidişi gibi dünya içine fırlatıldıktan sonra bu olayların bizden bağımsız olarak bizim bilgimiz dışında yaşamaya devam ettiklerini fark ediyoruz. George Eliot, Adam Bede adlı kitabında pek güzel söz eder bundan. Evet, kendi yaşamındaki olaylar aynı biçimde gözükmemektedir artık Velchaninov'a. Bir başka deyişle ansızın sorumluluğunun bilincine varmaktadır. Tam bu sıralarda eskiden tanıdığı birine rastlıyor. Eskiden yattığı bir kadının kocası bu. Koca oldukça garip bir biçimde çıkıyor önüne. Velchaninov'dan kaçmaya mı çalıştığını, yoksa onu mu aradığını pek bilmiyoruz. Ansızın kaldırım taşları arasından süzülüp çıkıveriyor sanki. Gizli bir hava içinde başıboş dolaşmaktadır. İlkin kendisini tanımayan Velchaninov'un evinin çevresinde dolanıp durmaktadır. Size bütün kitabı ya da Pavel Pavlovich Truzovski, yani kocanın bir gece ziyaretinden sonra Velchaninov'un onun bu ziyaretine karşılık vermeyi nasıl kararlaştırdığını anlatacak değilim. Önce karanlık olan bu durumları gittikçe belirginleştirmektedir. Desenize Pavel Pavlovich, öyleyse burada yalnız değilsiniz. İçeri girdiğim zaman burada bulunan kız kimdi kuzum? Ebedi Koca sayfa 51. Pavel Pavlovich şaşkın bir tavırla kaşlarını kaldırdı, sonra içten ve sevimli bir bakışla "Nasıl? Şu küçük kız mı? Liza canım," dedi gülerek. "Hangi Liza?" diye kekeledi Velchaninov. Ve birden içinde bir şeyler kıpırdadı. Etki apansız oldu. İçeri girdiğinde çocuğu görünce biraz şaşırmıştı. Ama hiçbir önsezi, hiçbir düşünce doğmamıştı içinde. ''Liza canım, kızımız Liza.'' diye üsteledi Pavel Pavlovich gülmeye devam ederek. ''Nasıl, kızınız mı? Demek Natalya'nın, rahmetli Natalya'nın çocuğu oldu ha?'' diye sordu Velchaninov yarı boğuk, kısık ama sakin bir sesle. ''Elbette. Ama hay Allah'ım doğru, bilemezsiniz kuşkusuz. Aklım nerede bilmem ki. Siz gittikten sonra Ulu Tanrı sevindirdi bizi.'' Pavel Pavlovich biraz heyecanlanmıştı ama yine candandı, sandalyesinde doğruldu. ''Hiç haberim olmadı.'' dedi Velchaninov sapsarı kesilerek. ''Tabii tabii, nasıl bilebilirdiniz ki?'' diye devam etti Pavel Pavlovich yumuşak bir sesle. ''Rahmetliyle ben bütün umudumuzu yitirmiştik, biliyorsunuz. Ve ansızın Ulu Tanrı bizi kutsadı. Neler hissettiğimi bir o bilir. Sizin gidişinizden tam bir yıl sonra oldu bu iş.'' ''Hayır, tam bir yıl değil.'' ''Durun bakayım, eğer yanılmıyorsam siz Ekim'de ya da Kasım'da yola çıktınız değil mi?'' ''T'den Eylül başında, 12 Eylül'de ayrıldım. Çok iyi anımsıyorum.'' ''Ya, sahi mi? Eylül'de mi? Hım, aklım nerede bilmem ki?'' dedi Pavel Pavlovich büyük bir şaşkınlık içinde. ''Neyse, tamam işte, durun bakayım, Siz 12 Eylül'de yola çıktınız ve Liza 8 Mayıs'ta doğdu. Demek ki kaç ay yapıyor? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Aşağı yukarı gidişinizden 8 ay sonra. Ve bilseniz rahmetli, gösterin onu bana, getirin onu bana diye sözü yarıda kesti Velchaninov boğuk bir sesle. Böylece Velchaninov hiç önemsemediği bu geçici sevdanın bir iz bıraktığını fark ediyor. Şu soru çıkıyor önüne. Acaba koca bunu biliyor mu? Ve kitabın hemen hemen sonuna kadar okur da kuşku içinde kalıyor. Dostoyevski kararsızlık içinde tutuyor bizi. Velchaninov'u yiyip bitiren de aynı belirsizlik oluyor. Neye karar vereceğini bilemiyor. Ya da daha doğrusu çok geçmeden anlıyoruz ki Pavel Pavlovich durumu biliyor. Ama bilmiyormuş gibi yapıyor. Böylece bilerek yüreğine saldığı bir belirsizlikle eski sevgiliye eziyet etmek istiyor. Bu garip kitabı ele alış yollarından biri şu olabilir. Ebedi Koca bize gerçek ve içten duygu ile kalıplaşmış duygu arasındaki, yerleşmiş ve herkesin kullandığı ruh bilimi arasındaki çatışmayı vermektedir. Bir tek çözüm yolu var, düello diye bağırıyor Velchaninov. Ama bunun hiçbir gerçek duyguya karşılık olmadığını, yalnızca yapay bir onur kavramına uyan zavallı bir çözüm yolu olduğunu anlıyoruz. Daha önce sözünü ettiğim onur kavramı bu. Batılı bir kavram. Hiçbir işi yok onun burada. Gerçekten az sonra anlıyoruz ki Pavel Pavlovich aslında kıskançlığını bile sevmektedir. Evet, gerçekten seviyor ve arıyor acı çekişini. Bu ıstırap araştırısı yeraltından notlarda bile çok önemli bir yer tutuyordu. 11. ayrımın sonu, sayfa 105.